Ayrım 41, Büyük Hesaplaşma, Jack DeBrule, sayfa 383. Neredeyse 10 yıl önce daha iyi günler görmüş olan Bentley tıslayarak Heathrow'un hemen doğusundaki M4'te yol alırken böylesine bir lüks araba hala saygı uyandırıyordu. Artık arabanın kumandalarına yeterince aşina olan Millicent, diğer sürücüleri çok ağır akan otoyolda yaşlı Bent'e bir veya iki araç öne geçirmek gibi az da olsa üstünlük tanımaya zorluyordu. Millicent'in saldırgan araba kullanış tarzı bir tır şoförünün kornasını çalmasına neden olmuş ve bu davranışı Millicent tarafından Lady'liğe hiç uymayan bir küfür ve gösterilen orta parmakla yanıtlanmıştı. Kadın yaptığı şey için Huddari'den özür diledi ve Rolls-Royce Silver Cloud'unu da aynı şekilde delice kullanırken hiç kimsenin şikayetçi olmadığını açıkladı. Huddari yolun büyük bir bölümünde bilinçli olarak sessiz kalıp sırtıyla bacaklarının alt kısımlarını şimşek misali yakıp geçen ağrılarla savaşmıştı. Bir an tamamen irade gücüyle ağrıyı kendisinden uzaklaştırabiliyorsa da sonraki saniye ağrıları zirve yapıyordu. Düşünmesi gereken o kadar çok şey, yapması gereken o kadar çok plan vardı ki ama beyni konsantre olamayacak kadar sersemlemişti. Millicent Gray'in ara sıra kendisine baktığını hissedebiliyor lakin kendisini toplayarak dönüp kadına bakamıyordu. Çayır ve çalılıkların teslim oldukları geniş asfalt alanlardan ve oluklu saç kaplanmış depoların önünden geçerek erişim yollarının virajlarında dönerek yol alıyorlardı. Millicent arkalarından duman bulutları çıkararak Heathrow'un binlerce dönümlük arazisinin etrafında durmadan ring seferi yapan, yollara egemen olmuş otobüslere lanetler savurarak uluslararası gidişleri gösteren başüstü tabelaları izliyordu. 4 numaralı terminale yaklaşırlarken hangi hava yolu diye sordu. Halit çarşafını çıkarırken umursamazca önemi yok diye yanıt verdi. İçeri girdiğimde beni Abu Dhabi'ye götürecek ilk uçuş için herhangi bir rezervasyon numarasını arayabilirim. Bundan emin misiniz? Bentley'yi yavaşlatarak British Airways'a ait sayısız kapılardan birinin önündeki kaldırıma yanaşan Millicent, usta bir manevrayla hızlandırılmış Avrupa paket turlarından dönen düzinelerce kılıksız turisti boşaltan otobüsün arkasına park etti. ''Sizi başka bir hastaneye ya da belki bu havaalanındaki travma merkezine götürebilirim. Nöbetçi bir doktorları olduğundan eminim.'' Halit pantolonunun cebinden çıkardığı bükülmüş kağıt mendili açtığında içinde birkaç kapsül olduğu göründü. Çabuk bir hareketle ilaçları yutarken eminim dedi. Bunları saklıyordum. Galiba Perko'dan yardım olacaktır. Millicent, durun güvenlik görevlileri bizi burada beklemeyecekler miydi diye sordu. Sizin yardım etmenizi sağlamak için Trevor'ın yaptığı bir blöftü o. Böyle bir şeyi ayarlayabilecek zamanı yoktu. Artık gitmeliyim. Halit yolcu kapısını açtı. Teşekkür ederim Lady Grey. Bu sabahki davranışınızın sonuçlarını yakında öğreneceğinizi düşünüyorum. Arabadan inen Halit etrafındaki birbirini iten insan kalabalığını aldırış etmeyerek terminal binasına doğru ilk çekingen adımlarını atmadan önce büyük bir dikkatle gücünü sınadı. Binaya girdiğinde kalabalıklar tarafından yutularak görünmez oldu. Sıraya girmiş binlerce yolcuyla onları geçirmeye gelmiş olan insanların arasında herhangi bir yüze dönüştü. Bacakları titriyor, sırtına ve omuzlarına değen giysisi kalın sargı bezlerinin altında kalan yaraları adeta dağıtıyordu. İlaçlar kısa sürede etkilerini göstermezlerse yığılıp kalabilirdi. British Airways'in Riyad'da stop yapacak olan ilk Abu Dhabi uçağında yer bulması birkaç dakikasını aldı. Tek yapması gereken VIP salonunda pasaportunu göstermek olmuştu. Böyle bir diplomatik ayrıcalıktan ilk kez yararlanıyordu ve bunu bir alışkanlık haline getirmemeye yemin etti. Ancak yararlanabileceğini bilmesi içini rahatlatmıyor da değildi. Trevor'ın düşünceli davranarak pantolon cebine koyduğu bir avuç dolusu 20'lik banknottan birini güneş gözlüğü ve büyük boy bir şemsiye almak için kullandı. Halit şemsiyeyi iki bacağından daha kötü durumda olanının üzerine binen ağırlığı hafifletmek amacıyla bir baston gibi kullanıyordu. Büyük güneş gözlüğü yüzündeki tüm yaraları örtmemiş olmasına karşın birkaçını gizlemişti. Saçlarını öne doğru tarayınca da trafik kazasından yeni kurtulmuş birinden neredeyse farksız olmuştu. Yürüyen merdivenlerden birinin tepesine geldiğinde güvenliğe ait X-ray cihazlarına girmeden hemen önce mavi üniformalı genç bir kadın Halide yaklaştı. ''Bakan Huddari, benim adım Vivica Smith.'' British Airways'in hostesi ışıl ışıl gülümsedi. Gençti, ancak 20'li yaşlarda olabilirdi. Sarı saçları kısa kesilmişti ve bakışları yumuşaktı. Kız hava yolu şirketinin özel biletleme hizmetleri tarafından kendisine iletilmiş olan bilgilerle karşılaştırmak üzere Halid'in pasaportunu bir kez daha kontrol etti. Vivica Smith, Halid'in aksayarak yürüdüğünü fark edince de kendilerini son yolcusunu beklemekte olan Boeing 767'ye götürmesi için havaalanının elektrikli arabalarından birini çağırdı. ''Halid, hemen fark ettiğiniz için teşekkür ederim. Gerçekten çok makbule geçecek.'' dedi. En nihayet etkisini göstermeye başlamış olan ağrı kesici, daha acı veren yaralarının etraflarını köreltmişti. Halı kaplı koridorlarda tekerlekli araçla ilerlerken Halid, Abu Dhabi'de olan Albay Bigelow'u aramak için Vivica'nın cep telefonunu ödünç aldı. Yaşlı çöl faresi dağınık bekar evinde olmadığı için de telesekretere birkaç saat sonra orada olacağını, uçuş ayrıntılarını bildiren ve Bigelow'un kendisini havaalanından almasını rica eden bir mesaj bıraktı. Elektrikli arabayla kayarcasına gümrüksüz satış mağazalarının, sayısız gazete standlarının ve 4 numaralı terminalin gururu olan şık butiklerin önünden geçerlerken önlerinde yürüyen ve ağır yükler taşıyan yolcular iki yana ayrılıyorlardı. Halid'in uçağının kapısına varmaları sadece birkaç dakika sürdü. Vivica Smith araçtan atlayıp kapının girişinde bırakılmış olan tekerlekli sandalyeyi çevirdi. Sandalyeye oturan Halid minimum telaşla uçağa, oradan da birinci sınıftaki koltuğuna götürüldü. Son anda uçakta böyle bir yer bulabilmek ve binene kadar uçağı rötora sokmak normal bir bilet ücretinin neredeyse 10 katına mal olmuştu. Ayrıcalık pahalıydı. Koca uçak Hamtalca park yerinden ayrılırken daha fazla uyanık kalamayan Halid mücadele ettiği keyifli uykusuna dalmıştı. Çek yapımı RGD-5 el bombasının gecikmeli fünyesinin normal olan 4 saniyeden tam 60 saniyeye çıkartılmış olması onu gelişmiş aygıtların bile uzun süre kaldığında fark edilebileceği kalabalık alanlarda kullanılabilecek dahice bir terör silahına dönüştürmüştü. Saatinin saniye ibresi planlanan zamanı son kez tıklayana kadar bekleyen Tarık, meşrubatının son yudumlarını höpürtüyle içtikten sonra paltosunun cebinden el bombasını çıkardı ve bombayla meşrubat kutusunu yaklaşık 15 dakikadır yanında beklediği çöp bidonuna attı. Sakin tavırlarla gezinerek havaalanı binasından dışarı çıkıp arabasını bırakmış olduğu kısa süreli otoparka yöneldi. Birisi onu bombayı bırakan adam olarak teşhis etse bile bu onun Orta Doğu dışında ilk eylem olduğu için yetkililerin verilecek eşkalle ona ulaşmalarına imkan ve ihtimal yoktu. El bombasının sapının serbest bırakılmasından 59.8 saniye sonra bombanın yuvarlak gövdesi içinde bulunan 120 gram TNT patlayarak çöp bidonunu terminalin tavanına gömdü. Dışarıya doğru meydana gelen patlamayla birlikte tahrip gücü parça tesirli silahın dış gövdesini yüzlerce minik şarapnele çevirmişti. Patlamanın en şiddetli darbesini evine dönecek olan 19 yaşındaki Norveç'te bir au pair almış, dipnot, ev işlerini yapma karşılığında yabancı bir ülkede bir aile yanında kalan kız. Ve kızın paramparça olan vücudunun daha büyük olan parçaları patlamanın yaşandığı noktalardan metrelerce uzağa savrulmuştu. Patlamada 8 kişi de yaralanmıştı. İçlerinden biri Nijeryalı bir rahip daha sonra hastanede can vermişti. Panik henüz dalgalar halinde büyük binanın tamamına bile yayılmamışken havaalanı müdürünün ofisindeki telefon çaldı. El Al uçağının Gatwick'e acil iniş yapmasıyla birlikte yol açtığı güzergah değişiklikleri yüzünden zaten canı sıkkın olan Geoff Wilberforce dahili hattına cevap vermek istemedi. Arayanın Gatwick'teki ödlek hava trafik kontrolörlerinden biri olduğunu düşünerek açtığı telefona ne var diye haykırdı. Tam telefonunuzun çaldığı şu anda Terminal 4'ün ana yolcu salonunda bir patlayıcı infilak etti. Havaalanına ve kalkış izni bekleyen uçaklardan bazılarına yerleştirdiğimiz diğer patlayıcılarla kıyaslandığında bu patlayıcı hafif kalır. Eğer bu görüşmenin sonlandırılmasından itibaren 2 dakika içinde herhangi bir uçak Heathrow Havaalanı'ndan ayrılma teşebbüsünde bulunursa diğer bombaları da patlatacağım. Masumların kanı ellerinize bulaşmış olacak. Önümüzdeki bir saat boyunca uçakların inmelerine izin vereceğim. Ancak ondan sonra herhangi bir uçağın inme girişiminde bulunması durumunda geri kalan bombaları da patlatacağım. Heathrow Havaalanı Birleşik Kürdistan'ın emriyle kapanmıştır. Arayan kişi bağlantıyı keserek Wilberforce'u çevir sesinin bir kalp monitörünün düz çizgisinin sesini andıran monoton vızıltısını dinlerken bıraktı. Sekreteri telaş içinde odasına girdiğinde Wilberforce da ayağa kalkmak üzereydi. Kadın gözyaşlarına boğulmak üzereydi. "Geoff, bir patlama oldu." New York'a gidecek olan bir jumbonun arkasından hızlanma yoluna yönelen British Airways'a ait devasa Boeing 767'nin koca motorları alçak sesli bir vınlamayla çalışıyordu. Kalkış için 4. sırada beklerlerken motorlar birdenbire dramatik bir sessizliğe gömüldü. Kabin ışıkları söndü ve klima üniteleri çok daha az güç üreten dahili cereyana bağlandılar. "Bayanlar, baylar, kaptanınız konuşuyor. Korkarım Heathrow'da mekanik bir sorun yaşanıyor. Ana radar biraz önce devre dışı kaldı ve kendisiyle birlikte bilgisayarları da kapattı. İlgililer her şeyi yoluna koyana kadar bir süre burada beklememiz gerekebilir. British Airways kendim ve mürettebatım adına bu rötar için sizlerden özür diliyorum. Bilgi aldıkça bu bilgileri de sizlere aktaracağım. Bu arada ücretsiz içki servisine başlamaları için kabin görevlilerine onay verdim. Teşekkür ederim." Halit Huddari bu anonsun tamamında uyumuştu. Fairbanks, Alaska'nın 25 kilometre güneyi. Alaska'nın sahilden uzak en büyük kenti Fairbanks'ta akan Chena Nehri'nin kıyısındaki çanak biçiminde toprak parçasının 1500 metre üzerinde bile giderek büyüyen alevlerin şehrin güneybatısına hücum ettiği kolaylıkla görülebiliyordu. Alevler rüzgarla birlikte sağanak halinde yağan yağmurdan etkilenmeden kudurmuşçasına dışarıya ve yukarıya doğru genişleyerek geceye karışıyorlardı. Yangının merkezi Alyeska'nın yeni ekipman deposunun bulunduğu uluslararası havaalanı yakınlarıydı. Eddie, Mercer ve Mike Collins azgın alevlerle mücadele eden insanları ve donanımları görebiliyorlardı. Acil durum müdahale araçlarının üzerlerindeki döner ışıklar öfkeyle yanıp sönüyorlardı. Helikopterin bulunduğu uygun görüş açısından yangın yerindeki birkaç itfaiye arabasının kapasitesi böylesine büyük bir yangına müdahale etmeye ne yazık ki yeterli değilmiş gibi görünüyordu. En azından birkaç dönümlük alan dalgalı alev katmanları ve siyah kimyasal dumandan görülemeyecek duruma gelmişti. Helikopterdeki 4. adam Albay Knopf tarafından Eddie Rice'la aşağı yukarı 700 metre önlerinde uçan iki Huey arasındaki iletişimi sağlamak üzere görevlendirilen genç çavuş "Tanrım, aşağıda neler oluyor?" diye sordu. Mercer Jet Ranger'ın arka tarafında oturduğu yerden dikkatleri başka yöne çevirmek için diye yanıt verdi. "Görünüşe bakılırsa Fort Wainwright'tan yer desteği alamayacağız." Elmendorf'tan ayrılmadan önce Albay Knopf, Fairbanks'in Dalton otoyolu üzerindeki Fort Wainwright askeri havalimanından 5 ve 6 numaralı istasyonlara bir askeri polis konvoyu göndermeyi önermişti. Helikopterlerin pompalama istasyonlarına askeri polislerden çok daha önce varacağını bilen Mercer bu öneriyi kabul etmişti ve Kerikov oradan ayrıldıysa doğruca ordu araçlarına toslayacaktı. Aşağıda devam eden yangın gibi acil bir durum yerel hükümetin gözünde elbette Mercer'ın görevinden daha öncelikli olacaktı. Wainwright'taki güçlü kuvvetli her bir asker kesinlikle kitlelerin denetlenmelerine, araştırma, kurtarma ve tıbbi tedaviyle yardım edecekti. Hızla kuzeye doğru yol alan 3 helikopter kendi başlarına kalmışlardı. Mercer'ın yanında oturan Mike Collins pencereden dışarıdaki felaketi izlerken yüzünü plexiglasa bastırmıştı. Dudakları sımsıkı birbirlerine yapışmışlar, elleri kucağında endişeyle kasılmışlardı. ''Bu manyaklar orada binlerce ton akustik mayın ve başka patlayıcıların depolandığını bilmiyorlar mı?'' Mercer yumuşak bir sesle ''Muhtemelen'' dedi. ''Bu bir şaka değil.'' Collins dönerek Mercer'a ters bir bakış attı. ''Olmadığını biliyorum Mike ama seni temin ederim ki bu şovun önemsiz bölümü. Asıl etkinlik henüz başlamadı. Kerikov pompalama istasyonlarıyla iletişimimiz kesildiğinde bir müdahale olacağını biliyor ve bizi önemsiz şeylerle uğraştırmaya çalışıyor.''
''Bunu nereden biliyorsun? Yangının onun asıl istediği şey olmadığını nereden biliyorsun?''
''Çünkü ben o aşağılık herifin düşünce tarzını biliyorum ve bu yangın onun için yeterince büyük değil.'' Mercer konuşmasına devam edecekti ancak çavuş araya girip sözünü kesti. ''Albaynov, Mercer'la konuşmak istiyordu.'' Mercer kulaklığı başına taktı. ''Evet albay, ne haber?''
''Wainwright'tan öncelikli bir mesaj aldım. Yaralıların tahliyeleri için helikopterlerimize ihtiyaçları var. Fairbanks'teki tesisler zor durumda. Hastaları güneye, doktorlarla malzemeleri de kuzeye taşımak için mevcut tüm hava taşıtlarına ihtiyaçları varmış.''
''Olumsuz, biz devam ediyoruz.''
''Bunun beyhude bir girişim olabileceğini kendiniz de söylediniz ve orada insanlar ölüyorlar, bize ihtiyaçları var.''
O pompalama istasyonlarından birine saldırılmasaydı aşağıda yangın da çıkmayacaktı. Bu yalnızca dikkatleri başka yöne çekmek amacıyla yapılmış bir şey albay.
Nof acı bir sesle, ''Bu dikkat dağıtma olayı 23 kişinin hayatına mal oldu Doktor Mercer'' dedi.
''Benim görevim önce gelir, üzgünüm.
Mercer, tamam.'' Mike Collins seni duygusuz orospu çocuğu dedikten sonra Fairbanks helikopterin düz gövdesinin altında görünmez olurken başını tekrar pencereye çevirdi.
Mercer kollarını göğsünde kavuşturmuş sessizce oturuyordu. Bakışları sabit ve anlaşılmazdı. Bu dış görünüşün ardında beyni deli gibi çalışıyordu. ''Haklı mıyım?'' diye sordu kendisine. ''Yoksa bu helikopterleri onlara vermeyi reddederek masum insanları ölüme mi gönderiyorum?''
Eddie Rice kulaklığından ''Mercer, Andy Lindstrom arıyor.'' dedi. ''5 numaralı pompalama istasyonunun cevap vermediğini ancak 6 numaranın hatta ve çekirdek kadronun beklemede olduğunu söylüyor. Adamları 5 numaraya gönderelim mi?'' diye soruyor.''
''Hayır, o adamlar hiçbir surette 6 numaralı pompalama istasyonundan ayrılmayacaklar. Daha kontrol binasından çıkamadan bozguna uğrarlar. 5 numara teröristlerin kontrolünde. Çavuş, Albay Nof'u ara. Hedefin 5 numaralı pompalama istasyonu olduğunu bildir. Eddie, tahmini varış saatimiz nedir?''
''En az 1 saat 10 dakika var. Bu hava koşulları bizi gerçekten öldürüyor.'' ''Ve şu Huey'ler bizden bile yavaşlar, özellikle de tam yüklü olduklarında.''
''Lanet olsun, 5 numaralı istasyonla iletişim kesileli saatler oldu, Kerikov çoktan gitmiş olabilir.''
Zaman yavaşladı, Mercer saatine her bakmak için bileğini çevirdiğinde yelkovan dakikalara giderek daha kısa hareketlerle atlıyordu. Mercer'ın başının üzerindeki rotor kanatlarının ritmik vuruntusu sakinleştirici bir etki uyandırıp beynini her şeyden arındırarak onu hafifçe kestirmeye ittiği için Jet Ranger'ın türbinli motorlarını ve Ed Rice'la iki Huey pilotu arasına geçen konuşmaları pek duymuyordu. Derken düşünceler hücum ettiler. En güçlüleri korku ve kuşkuyla dolu düşünceler. Aynı zamanda da yoğun bir bitkinlik gözlerinin arkasında onları kırparken acı veren kum kaçmış gibi bir duygu.
Mercer 24 saattir uykusuzdu ama aslında içini yiyen o değildi. Bir anda bilinmeyenin arayışı, yaşamına egemen olan ve onu Mercer yapan bilginin arayışı artık eskisi kadar önem taşımıyordu. İçinden Eddie'ye helikopteri döndürüp Anchorage'a yönelmesini söylemek geliyordu. Bu Mercer'ın sorunu, onların kavgaları değildi. Bunu şimdiye kadar defalarca yapmış, bir amaç, gerçekten tarif edemediği ya da adlandıramadığı bir inanç uğruna canını tehlikeye atmıştı. En berbatı da buydu, bekleyiş. Benzer şeyleri aslında Eddie ile daha önce de yaşamıştı, fakat başkalarıyla da yaşanmıştı bunlar. Tehlikenin yoluna dikilmek, midesinde korkuyu hissederek, kuşku şakaklarının arkasına çöreklenmiş bir ağrı gibi içini kemirerek. Kendisini neden sürekli etrafı tehlikelerle kuşatılmış olarak bulduğunu sorgulamaktan uzun zaman önce vazgeçmiş olmasına rağmen bu tuhaf takıntısının daha ne kadar zaman hayatta kalmasına izin vereceğini hala soruyordu kendisine. Acilen onarılması gereken bir maden kuyusundan dünyanın derinliklerine kaç kere daha inebilecekti? Ivan Kerikov gibi biriyle yüz yüze gelmek için kaç kere daha helikopterlere binecek ve sağ salim geri dönebilecekti? Kötümserlik kaburgalarının arkasında alev alev yanıyordu. Tanrım, yorgunum. 41. ayrımın sonu. Sayfa 392.